Ayrım 12, 1. Dünya Savaşı ve Türk Devrimi, Doğu Perinçek, sayfa 135. 7.6, Mazlumlar Dünyası'nın Zalimlere Karşı Dayanışması. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nın başında dünya ölçeğindeki saflaşmayı Lenin'in tahliliyle uyumlu olarak açıkça saptamıştı. Zalimler Dünyası ile Mazlumlar Dünyası karşı karşıyaydı. Bu saptama Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndaki ittifak olanaklarını da belirliyordu. Nitekim Ankara'da kurulan devrimci hükümeti tanıyan tek ülke Afganistan oldu. Asya ve Afrika'nın mazlum milletleri Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nı umutla karşıladılar ve desteklediler. Dipnot: Orhan Koloğlu, Mazlum Milletler Devrimleri ve Türk Devrimi, Kaynak Yayınları. Hadiye Yılmaz, Kurtuluş Savaşımız ve Asya Afrika'nın Uyanışı, Hakimiyeti Milliye Yazılarıyla Kaynak Yayınları, Aralık 2007. Mustafa Kemal Paşa, yukarıda belirtildiği gibi Arapların bir millet oluşturmadığı yönündeki emperyalist görüşleri gülünç olarak nitelemekteydi. Arap milletinin kendini idare kabiliyetinden yoksun olduğu suçlamasını hataların, hıyanetlerin ve garazkârlığın en vahşiyanesi olarak görmekteydi. Arap toprakları üzerinde bir nevi manevi hakimiyet iddialarını sakat bulmaktaydı. Dipnot: Kurtuluş Savaşı'nın ideolojisi, Hakimiyeti Milliye Yazıları, sayfa 22-24. 7.7. Türkiye, Suriye ve Irak yurtseverlerinin dünya savaşı dersleri. Mustafa Kemal Paşa, mazlum milletlerle dayanışmayı esas alan bu tutumuyla kimi bağnaz milliyetçilerin karşıtlığını da göze alıyordu. Birçokları o sırada Araplar dünya savaşında bize ihanet ettiler tepkisi içindeydiler. Atatürk böyle bir ortamda Arap halklarının bağımsız devlet kurma haklarına saygı gösterdi ve Arap halklarına güvendi. Aslında bu tavır Mustafa Kemal Paşa açısından yeni değildir. O 1905 yılı sonlarından beri Arapların ayrılarak bağımsız devletlerini kuracaklarını saptamış ve bunun önüne geçmeyi boş bir çaba olarak görmüştü. 10 yıl sonra Dünya Savaşı'nın sonuçları genç Mustafa Kemal'i doğrulamıştır. Dünya Savaşı Türkiye'nin bağımsızlığını savunan vatanseverler için ders olmuştur. Görülmüştür ki Türkiye Arap ülkelerine hükmederek değil, bağımsız Arap devletleriyle emperyalizme karşı dayanışma içinde bulunarak ilerleyebilir. Arap halkları da kendi tecrübeleriyle aynı dersi yaşadılar. Suriye ve Irak'ın önde gelenleri savaş sırasında emperyalistlerin yardımıyla bağımsızlıklarına kavuşma umuduna kapılmışlardı. Ancak 1918 sonrasında İngiliz ve Fransız emperyalistlerinin işgalini gördükten sonra yeniden Türkiye'ye yöneldiler. Mustafa Kemal Paşa 24 Nisan 1920 günü mecliste yaptığı tarihi konuşmada Arapların bu tecrübesini anlatır ve tahlil eder. Suriye halkı ve Irak halkı, yani Arabistan, 1914 tarihinden evvel Osmanlı Devleti'nin bir uzvu, bir rüknü olmaktan fevkalade şikayetçiydiler ve bağımsız olmak gayesini takip ediyorlardı. Buna göre çalıştılar. Fakat neticeyi elde edebilmek için kuvvetlerine dayanmanın kâfi olmadığını gördüler ve maalesef hepimizi birden imhaya girişen düşmanlarla işbirliği yaptılar. İngilizler, Fransızlar kendilerinin hayali olan gayelerini fiil mevkiine çıkaracak diye onların eteklerine sarıldılar. Lakin harbi umuminin neticesini gördükten sonra Suriye'de İngilizler, Fransızların idare tarzına, aşağılayıcı olan idaresine hedef olduktan sonra bu kısımlardaki İslamlar pek büyük bir hataya düştüklerini takdir ettiler ve onu müteakip bir kısmı kendi dahillerinde bağımsız olmak fakat yine bir suret ve şekilde Osmanlı camiası dahilinde bulunmak yönünü düşündüler. Suriye ve Irak halklarının savaşın sonunda Türkiye'ye yönelişlerini işgalci devletler de sapladılar. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen raporlarda bu korkuyu görüyoruz. Bağımsızlık isteyen Suriye ve Irak halkları 1919 yılında Anadolu'da gücünü gösteren Kuvayi Milli Hareketi'ne sıcak duygular besliyorlardı. Bu ülkelerde Mustafa Kemal Paşa'yı destekleyen bildiriler dağıtılmaktaydı. Suriye ile Anadolu'daki devrimci hareket arasında bağlantılar kurulduğu haberleri İngiliz ve Fransız istihbarat örgütleri tarafından da saptanıyordu. Orhan Koloğlu'nun aktardığı üzere bu duyumlarda Acemi el-Sadun ile Türk kuvvetlerinin Suriye'ye inebilecekleri anımsatılıyordu. Dolayısıyla Arap milliyetçilerinin yabancılara karşı Mustafa Kemal'le işbirliği yapmaları olasılığı araştırılıyordu. İstihbarat raporlarında orta ve aşağı sınıf ahalinin Türklerden yana olduğu belirtiliyordu. Hatta bir raporda Suriye'nin bütünü neredeyse Mustafa Kemal'in denetimi altındaymış gibi sunuluyordu. Dipnot, Kahire'den İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a gönderilen 1 Taksim 110, 1 Taksim 192, 1 Taksim 237, 1 Taksim 262 sayılı raporlar için bakınız Bilal Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk, Atatürk Kültür Dil ve Tarihi Yüksek Kurumu, Türk Tarihi Kurumu Yayınları, Ankara 1975. Aktaran Orhan Koloğlu, Gazi'nin İslam Çağında... İslam Dünyası, Boyut Yayınları İstanbul 1994, sayfa 134 ve devamı. 7.8. Anadolu devrimcilerinin Arap halklarını emperyalizme karşı ayaklandırma çalışmaları. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya çıktıktan sonra Arap halklarını emperyalist işgale karşı mücadeleye teşvik etti ve ayaklanmalarını coşkuyla karşıladı. Erzurum Kongresi'nde 23 Temmuz 1919 günü yaptığı konuşmada Suriye ve Irak'ta İngilizlerin ve yabancıların tahakküm ve idaresinden tekmil Arabistan'ın galeyan halinde olduğunu, her yerinde boyundurun reddedildiğini delegelere müjdeliyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın yönlendirdiği Hakimiyeti Milliye'nin 3 Haziran 1920 günlü baş yazısı Irak ve Suriye'deki silahlı mücadeleyi bakınız nasıl yürekten bir coşkuyla selamlıyor. İngiliz boyunduruğuna girmek ne demek olduğunu anlamak için yakınlara bakıversek kafidir. İşte Irak, işte Mısır, işte Hindistan, işte İrlanda. Irak'ta Türk idaresine nihayet verildiği gün cennet kapılarının açılacağını zanneden zavallılar olmuştu. Fakat aradan daha bir sene geçmeden yabancı Hristiyan bir devletin boyunduruğu Iraklı kardeşlerimize o kadar ağır geldi ki feryatları göğü tutmaya başladı. Silahını kapan koştu, taraf taraf İngiliz müfrezelerine karşı hücum hareketi genelleşti. Bugün Irak, dünkü kurtarıcı sanılan İngiliz idaresine karşı kurtuluş gazasında bulunuyor ve yer yer başarılı oluyor. Hani İngiltere'nin Irak'a getireceği cennetler, hani İngiliz altınlarının sıcak ve tatlı tesiri? Hiç şüphesiz İngiliz çizmesi, İngiliz mahmuzu, İngiliz usulü vicdanlara hepsinden daha pek ağır geldi. Şimdi Irak'ta diyorlar ki, lanet İngiliz minneti ve muştası altında gelen saadet ve refaha, biz çöl ve bedevi hayatı geçiririz, fakat kalp huzuruyla ve hürriyetle teneffüs ederiz. Mısırlı kardeşlerimizin milli izzet-i nefisleri yine kaynadı, köpürdü ve nihayet taştı. Öyle bir galeyan ki, dünyada İngiliz olan her şeyden nefret ediyor, iğrenip öğürüyor ve kusuyor. Hani Mısır'ın İngiliz refahı? Milli gurur 5-10 mangıra değişilir mi? Bir milletin bağımsızlığı birkaç okka pirince, birkaç katar pamuğa verilir mi? Evet, değişilmediğini gördük. Mısırlı dindaşlarımız bunu her gün fırtınalar gibi gürleyerek ve seller gibi kanlarını akıtarak gösteriyorlar. Bağımsızlık veya ölüm diyorlar ve İngiltere'yi aciz içinde çaresiz bırakıyorlar. Dipnot, İstanbul'da İngiltere himayesini düşünenler, Hakimiyeti Milliye 3 Haziran 1920, yeni Türkçe yazıyla tam metin için bakınız Kurtuluş Savaşı'nın ideolojisi, Hakimiyeti Milliye yazıları sayfa 67 ve devamı. 7.10 Arapların Anadolu'ya yönelişi. Mustafa Kemal Paşa'nın 1919 sonlarında başlayan kararlı desteği, Irak ve Suriye'de silaha sarılan güçler ve hatta gerici yönetimler tarafından sıcak duygularla ve teşekkürle karşılandı. Irak Geçici Hükümeti'nin TBMM reisi Mustafa Kemal Paşa'ya yolladığı mektup, bir yıla yaklaşan dayanışmanın belgesidir. Bu mektup meclisin 15 Kasım 1920 günlü oturumunda okunmuş ve alkışlanmıştı. Olayı yine Hakimiyeti Milliye'de yayımlanan başyazıdan aktaralım. Suriye'de, Irak'ta, Anadolu'da düşmanlara karşı şiddetli bir mücadele devam ediyor. Irak Geçici Hükümeti'nden gönderilip de Büyük Meclis'in evvelki günkü celsesinde parlak tezahürat içinde okunan mektuplar ve malumat, kardeşlerimiz diğer sütunlarda bunları aynen bulacaklardır, gösteriyor ki Irak'ta İngilizler aleyhinde şiddetli bir mücadele vardır. Bundan başka Suriyelilerin de Fransızlara karşı aynı şiddetle mücadele ettiklerine dair her gün alınan haberler, orada da istilacılar aleyhinde ne kadar kuvvetli bir ayaklanma mevcut olduğunu göstermeye kafidir. Anadolu'daki ahval ise gözümüzün önünde duruyor. Şu halde denebilir ki, eski Osmanlı İmparatorluğu'nun bu parçalarında istilacı Avrupa aleyhine pek katı ve pek kuvvetli bir isyan vardır. Irak Geçici Hükümeti'nin Büyük Millet Meclisi reisine hitaben göndermiş olduğu mektup ne kadar iyi yazılmıştır. İhtiva ettiği sözler bir taraftan Irak'taki isyanın kuvveti, diğer taraftan da Irak Araplarının Anadolu Türklerine karşı duydukları derin bağlarla bağlı dostluk hissiyatının samimiyet ve metanetini gösteriyor. Aynı hissiyatın, aynı ruhun Suriye'de de hakim olduğunu gösteren belgeler ve deliller de pek çoktur. Şu halde hükmedilebilir ki, eski Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük kıtasında yaşayan iki büyük milleti arasında müşterek hayat esnasında ortaya çıkmış olan bütün yanlış anlamalar geride kalmış, düşmanların bu bakımdan senelerce süren faaliyetleri boşa gitmiştir. Hakikaten İngilizlerle Fransızların öteden beri çok uğraştıkları şey, Suriye ve Irak Arapları ile Anadolu Türkleri arasında şiddetli bir nefret uyandırmak gayesiydi. Kuvvetin birlikte olduğunu bilen ve Türk-Arap Birliği'nin pek kuvvetli bir kitle teşkil edeceğini pek iyi takdir eyleyen düşmanlar, bu iki milleti birbirinden ayırmak için Suriye'de ve Irak'ta ne kadar çok uğraşmış, ara bozuculuk yapmışlardır. Fakat bugün pek aşikar bir surette görülüyor ki, bu yolda sarf ettikleri bütün mesai neticesiz kalmış, neticede her iki taraf için pek acı tecrübelerden sonra Türklerle Suriye ve Irak Arapları arasındaki dostluk bağları yeniden bir kuvvet kazanmıştır. Suriye'de, Irak'ta tıpkı Anadolu'da olduğu gibi düşmanlar aleyhinde şiddetli bir ayaklanma ve bu ayaklanmanın neticesi olarak müthiş bir mücadele var. İngiltere'nin Irak'ın 3 şehrini muhafaza edebilmek için 100 bin kişilik bir ordu beslemekte olduğu düşünülürse, istilacıların ne büyük bir müşkülatla uğraştıkları tasavvur edilebilir. Diğer taraftan Suriye'de Fransızlar da aynı halde bulunuyorlar ve Anadolu'da vaziyet günden güne iyiliğe doğru gidiyor. Anadolu Türkleri her tarafta muzafferdirler. Irak ve Suriye Arapları da düşman karşısında dikkat çekici bir üstünlük göstermekte olduklarına göre, eski Osmanlı İmparatorluğu muharebeden yıkılmış bir halde çıkmış, fakat bu imparatorluğu teşkil eden iki büyük millet asla yıkılmamıştır. O kadar ki bugün bu iki millet yalnız başlarına Avrupa'nın irili ufaklı birkaç devletine birden eldeki silahıyla varlığını müdafaa için ayakta duruyor. 7.11 Hakimiyeti Milliye'de yayımlanan Mücadele Birliği ve Örgütlenme Planı. Anadolu'daki devrimci hükümetin merkez organı olan Hakimiyeti Milliye, Irak ve Suriye'deki ayaklanmaları sapladıktan sonra eylem ve örgütlenme alanında yapılacaklar üzerine bir plan açıklıyordu. Bu planın 3 ülkeye yüklediği görevler kısaca 2 maddede özetlenebilir. Mücadele Birliği kurmak ve 3 ülkenin ortak örgütlenmesi. Birinci görev, Türkiye, Irak ve Suriye'nin tam ve kesin bağımsızlığa ulaşmaları için sıkı bir mücadele birliği kurmalarıdır. İkinci görev, Türkiye, Suriye ve Irak halkının daimi surette bağımsızlığını savunmaya ve iktisadi menfaatlerini sağlamaya yönelik karşılıklı yardımlaşma siyasetini hayata geçirmelidir. Hakimiyeti Milliye'nin ilgili bölümünü buraya aynen alıyoruz. Çünkü konfederasyon girişiminin temel fikri dile getirilmektedir. İşte Cihan Harbi'nin neticelerinden sonra Anadolu, Suriye ve Irak bu halde bulunuyorlar. Müşterek tehlikeler karşısında benzer vaziyetler içinde ve pek sıkı bağlarla birbirine bağlı bulundukları şüphesiz olan bu milletler için şu vaziyet içinde düşünülecek ve yapılacak bir şey var ki, o da her üç memleketin de tam ve kati bir bağımsızlığa sahip olmaları düsturu üzerinde duran sıkı bir mücadele birliği tesis etmektir. Büyük ve ezici çoğunluğuyla meskûn olan bu topraklar üzerindeki yabancı hüküm ve istilasına kat'i bir nihayet verildikten sonra, aynı topraklar üzerinde insanlığın kat'i kurtuluşuna varacak yeni bir milletler hayatının kurulması düsturu bir mücadele birliğinin temelini teşkil edebilir. Bu üç memlekette yaşayan, birbirlerini pek iyi tanıyan ve aynı tehlikeler karşısında aynı kendini müdafaa hissiyatıyla duygulanmış bulunan halk kitleleri için arkalarını birbirine dayamak suretiyle bugünkü mücadeleyi daha ziyade şiddetlendirmek kadar bugün için güzel bir siyaset tasavvur edilemez. Bu siyasetin bir de yarın için tatbiki büyük faydalar vaat eden bir kısmı vardır ki onu da bugünden düşünmek ve hazırlamak lazım gelir. Üç memleket halkının daimi surette bağımsızlığını müdafaaya ve iktisadi menfaatlerini temine yönelik bir karşılıklı yardımlaşma siyaseti. Bu siyasette de bir taraftan yarının getireceği tehlikeler bertaraf edilir, diğer taraftan gelecekte üç millet memleket arasında karşılıklı yardım esasına dayalı sakinane bir çalışma devri açılması temin edilmiş olur. İşte Anadolu ve Arap Yarımadası'nın halk kitleleri için pek hayırlı, pek karlı bir siyaset planı. Zannederiz ki bu programdaki faydaları her üç memlekette de inkar edecek bir fert bile yoktur. Şu halde niçin bu tarzda çalışmamalı? Görüldüğü gibi Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde yayımlanan Hakimiyeti Milliye'nin 17 Kasım 1920 tarihli baş yazısı bir programa işaret ediyor ve çalışma çağrısıyla sonuçlanıyor. Bu programın dayandığı ilkeler ve yararlar Hakimiyeti Milliye'de çok esaslı özetlenmiştir. Üç ülkenin bağımsızlık ve karşılıklı saygı temelindeki çıkar birliği aynı zamanda uluslararası devrimle de birleştiriliyor. İnsanlığın kesin kurtuluşuna varacak yeni bir milletler hayatının kurulması davasına bağlanıyor. 7.12 Irak ve Suriye'nin silahlı mücadelesine eylemli destek. Aslında çalışmalar bu esaslı program açıklamasından neredeyse bir yıl önce Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya geldikten hemen sonra 1920 yılının ilk aylarında başlamıştır. Emperyalizme karşı savaşan Arap örgütleriyle daha Erzurum ve Sivas Kongresi günlerinde temas kurulmuş olması da mümkündür. Orhan Koloğlu'nun Arap kaynaklarından verdiği bilgilere göre Mustafa Kemal Paşa savaşın sonlarında ilk ilişkileri kurmuştu. Mustafa Kemal Paşa o zaman Osmanlı ordusunda subay olan Trablus Şam kökenli Fevzi Kavukçu'ya 1918 yılında ordu Halep'in kuzeyine çekilirken şunu söylüyordu. Artık mukadderatımız düşmanın elinde. Her birimiz ne mümkünse onu kurtarmaya çalışmalıyız. Arapların yeni dönemde hür yaşamalarını temenni ediyorum. Eğer bir gün Anadolu'dan bir hareket havadisi işitirsen ona ülkende katılmalısın ve bize katılmalısın. Dipnot Hayriye Kasımiye, Kıraat fil muzakkarat ve avrak el kavukçi, buhus ve dirasat. Araştırma ve çalışmalar, Abdülkarim Mahmud Garibe'ye armağan, Amman 1989, sayfa 415'ten aktaran Orhan Koloğlu, Gazi'nin çağında İslam dünyası boyut yenir İstanbul, sayfa 132. Orhan Koloğlu Fevzi Kavukçu'nun Mustafa Kemal Paşa'nın kazanıcı tutumunu yansıtan bir anısını da aktarıyor. Kavukçu ordunun geri çekildiği koşullarda bir subaya yakışmayan bir tutumla memleketi Trablusşam'a gitmek için izin istiyor. İhanet olarak nitelenmesi mümkün olan bu talebi Mustafa Kemal Paşa olumlu karşılıyor. O izin Fevzi Kavukçu'yu çok etkilemiş ve daha sonra Faysal Suriye'de kral ilan edildiği zaman Türklerle işbirliği yapması önerisinde bulunuyor. Kurtuluş Savaşı önderliği geçmiş bağlantılardan da yararlanarak Irak'ın İngiliz işgaline ve Suriye'nin Fransız işgaline karşı silahlı mücadelesi için eylemli destekte bulundu. Bu destek tek yanlı değildi, karşılıklıydı. Mustafa Kemal Paşa'nın belirttiği üzere Suriye ve Irak'ta Fransa ve İngiltere'ye karşı meydana getirilen hareketler Kuvvayi Milliye'ye yardım gayesine yönelikti. Böylece Fransız kuvvetleri Suriye'ye bağlı bırakılacaktı. Nitekim öyle de oldu. Suriye ve Irak'ta yürütülen milli faaliyetler sayesinde bizim imhamıza çalışan düşmanlar bize yönelttikleri kuvvetleri azaltmaya mecbur olmuşlardı. Irak ve Suriye'deki Arapların emperyalizme karşı mücadeleleri Maraş'taki milli kuvvetin başarısına mühim bir tesirde bulundu. Kurtuluş Savaşımızın en somut işbirliği güneyde Irak ve Suriye'nin Arap halklarıyla ve Kürtleriyle oldu. Mustafa Kemal Paşa İngiliz ve Fransız işgalcilere karşı Irak ve Suriye'deki ayaklanmaları geliştirmek ve hatta ateşlemek için 1920 yılı başında bölgeye özel görevliler ve askeri uzmanlar gönderdi. Verilen görev işgal ordularına karşı direniş örgütlemek, düşmanı arkadan vurmak, Türk ve Arap milletleri arasına girmiş bulunan Fransız ve Ermeni işgal kuvvetlerini bertaraf etmek ve Arap örgütleriyle güvenli bağlantılar kurmaktı. Bu görevler arasında Revan Dizli Jandarma Subayı Ali Sahip Bey'in komutasındaki birliğin başarıları Mustafa Kemal Paşa'nın özel takdirini ve sevgisini kazandı. Ali Sahip Bey, ben Kürt'üm ve bunu inkar etmem. Tam tersine onunla övünürüm. Kürtler olmasaydı Türkiye'yi Rus ve Ermeniler ta Akdeniz'e kadar istila ederlerdi, diyordu. Dipnot: Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, Cilt 1, Yapı Kredisi Bankası Yayınları, sayfa 400. Savaştan sonra milletvekili olan Ali Sahip Bey, Atatürk'ün bizzat soyadı verdiği seçilmiş şahsiyetler arasında yer aldı. Büyük devrimci önder 10 Aralık 1934 günü kendi eliyle yazdığı notta Ali Sahip Bey'in Fransızlara karşı savaş kazanmasına vurgu yapıyor, onu bana yakından yardım etti diye övüyor ve Ali Sahip Ur Savaş oldu diye soyadını belirliyordu. Dipnot: Atatürk'ün notu tam olarak şöyle. Kozan, Urfa, savaş, Fransız kazandı, büyük ün kazandı, saylav oldu. Bana, Atatürk'e yakından yardım etti. Bugün de Atatürk'ün ulusal dileklerinin candan çalışanı söz verdi. Ölünceye kadar bu yolda çalışacaktır, savaşta beraber olacaktır. Ali Sahip, Uğur Savaş oldu. Daha önce Antep savunmasındaki mücadelesiyle öne çıkan Şefik Özdemir Bey de Türkmenleri, Arapları ve Kürtleri birleştirmek ve silahlı mücadeleye sevk etmek için Irak'ın kuzeyine gönderildi. Özdemir Bey 250 kişilik çekirdek kuvvetle gittiği Kuzey Irak'ta binlerce aşiret üyesini örgütledi ve İngilizlere çok ağır darbeler indirdi. Dipnot: Murat Göztoklusu, El Cezire ve Özdemir Harekatı, Ümit Yayıncılık, Adana 2006. Halep'te Yarbay Şakir Nimet Bey de özel görevli olarak çalışmalarda bulundu. Mustafa Kemal Paşa'nın Suriye ve Irak halklarına güveni haklı çıktı. Irak ve Suriye'nin Arapları, Kürtleri ve Türkmenleri, İngiliz ve Fransız kuvvetlerine karşı silahlı ayaklanmaya kadar varan mücadeleler yürüttüler. Anadolu'daki devrimci yönetimin yolladığı görevlilerin yaptığı harekatlar bu yazının konusunu ve boyutlarını aşıyor. Teori dergisinde yayımlanan Bayram Yurtçiçek ve Kurtuluş Güran'ın çalışmaları bu konuda ayrıntılı bilgiler içermektedir. Dipnot: Kurtuluş Güran, Suriye ve Irak'taki anti-emperyalist mücadelelerin Türk Kurtuluş Savaşı ile bağlantıları, teori sayı 245, 1 Haziran 2010, sayfa 71 ve devamı. Bayram Yurtçiçek, İstiklal Savaşı yıllarında Irak'ta emperyalizme karşı Kürt mücadeleleri, teori sayı 245, 1 Haziran 2010, sayfa 263 ve devamı. Irak ve Suriye'deki Kürt halkının o tarihteki emperyalizme karşı silahlı mücadelesini burada ayrıca vurgulamak istiyoruz. Mustafa Kemal Paşa Kürtlerin mücadelesine özel bir önem verdi. Bu konuda uygulanacak siyaseti El Cezire komutanına yolladığı emirde özetlemiş ve daha sonra gizli oturumda meclise bildirmişti. Kürdistan'da Kürtlerin Fransızlar ve özellikle Irak sınırında İngilizlere karşı husumetini silahlı çatışmayla değiştirilemez bir dereceye vardırmak ve yabancılarla Kürtlerin anlaşmasına mani olmak. Irak Kürtlerinin Şeyh Mahmud Berzenci ve İsmail Simko önderliğindeki isyanlarında Mustafa Kemal Paşa'nın belirleyici etkisi bütün taraflarca saptanmıştır. İngiliz ve Fransız raporları dışında işbirlikçi yazarlar da Mustafa Kemal Paşa'nın Irak Kürtleriyle birleşerek İngiliz siyasetini çıkmaza soktuğunu itiraf etmişlerdir. Dipnot: Bu konularda geniş bilgi için bakınız Musul Kerkük ile ilgili arşiv belgeleri 1525-1919, TC Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi, sayfa 37 ve devamı, özellikle 54 ve devamı, 389 ve devamı, 399 ve devamı. Milletler Cemiyeti Komisyonu'nun 30 Eylül 1924 tarihli raporu, Fahri Taş, Mondros Mütarekesi sonrasında Anadolu'nun görünümü, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi sayı 39, cilt 13, Ankara Kasım 1997, sayfa 104 ve devamı, 116 ve devamı. Türk Parlamento Tarihi, Milli Mücadele ve TBMM 1. Dönem 1919-1923, yayını hazırlayan Fahri Çöker, TBMM Vakfı Yayınları Ankara 1994, sayfa 565. Milli Mesele ve Sömürgeler Üzerine Konuşma 1924, Komintern Belgelerinde Türkiye 4, Türkiye Komünist ve İşçi Hareketi, yayını hazırlayan Doğu Perinçek 1. Basım Aydınlık Yayınları, sayfa 126. TİİKP davası savunma, Aydınlık Yayınları İstanbul 1973. Hasan Hüseyin Yıldırım'ın ön sözü için bakınız Musul Kerkük sorunu ve Kürdistan'ın paylaşımı, Med Yayınları Haziran 1991, sayfa 9. Şeyh Mus Elçi Sevr ve Lozan sürecinde Doğu Anadolu aşiretleri, Adım Yayınları Ankara 1998, sayfa 45 ve devamı. Heinz Gechtrein, Avukatsız Halk Kürtler, Parşömen İstanbul 2009, sayfa 14 ve devamı. İsmail Beşikçi, Kürdistan üzerinde emperyalist bölüşüm mücadelesi 1915-1925, cilt 1, Yurt Kitap Yayın Ankara, Mayıs 1992, sayfa 173 ve devamı. Hasan Yıldız, 20. yüzyıl başlarında Kürt siyasası ve modernizm, 2. basım, Nujen Yayınları İstanbul Kasım 1996, sayfa 19 ve devamı, 46 ve devamı, 62 ve devamı, 118 ve devamı, 140-144. Rafet Ballı, Kürt Dosyası, Cem Yayın Evi, İstanbul, Temmuz 1991, sayfa 431 ve devamı. Hatta Refik Hilmi gibiler Kürtlerin Mustafa Kemal Paşa tarafından aldatılarak İngiliz emperyalizmine karşı savaştığını yazacak kadar işgal yanlısı bir kimlik sergilemişlerdir. Dipnot: Refik Hilmi Anılar, Şeyh Mahmud Berzenci Hareketi 2. Basım, Nujen Yayıncılık, sayfa 107 ve devamı. Bu itiraflar aynı zamanda Ankara'daki devrimci hükümetin Kürt meselesinde İngilizlerle işbirliği yaptığı yönündeki akıl almaz tezleri de çürütmektedir. Kürt örgütlerinin hayatında emperyalizme karşı başka bir mücadele örneği bulunmuyor. Bu çok önemli bir derstir. Kürt örgütleri ancak bölge ülkeleri ve halklarıyla birleşerek emperyalizme karşı mücadele edebilirler. 12. ayrımın sonu. Sayfa 147.